burada kalacağız.
Merhaba, hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Programı Nurettin Turan ve Birgül Taşçı birlikte hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Bu hafta da karşınızdayız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız şöyle: +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. Blog adresimiz bizburada.blogspot.com. Avusturya ve Almanya örneğinde Avrupa'da yükselen İslamofobi başlığında konuşacağız. İslam korkusu anlamına gelen İslamofobi, İslam'dan ve Müslümanlardan korkma, çekinme içgüdüsünü ifade ediyor. Özellikle 11 Eylül saldırılarının ardından sıkça duymaya başladığımız bu kavram, İslam'a ve Müslümanlara karşı olumsuz ve aşağılayıcı kalıplaşmış düşünce ve inançları ifade eden nefret ve düşmanlık olarak tanımlanıyor. Sokakta yürüyen insanlara veya camilere saldırılar şeklinde örneklerini gördüğümüz bu nefretin geldiği son boyut ürkütücü. Avusturya'da camilerin kapatılmasıyla yeni bir boyut kazanan bu nefret, aslında uzun süredir göz yumulan kapsamlı uygulamalarla pekiştirilmişti. Nefret ve düşmanlık, siyasette, iş dünyasında, yönetim ve sorumlulukta dışlama, iş uygulamaları, hizmet sektörü, eğitim ve sağlıkta ayrımcılık, basın ve günlük konuşmalarda ön yargı şeklinde öne çıkarken, fiziksel saldırılar, malların kundaklanması ve sözel tacizde de adli bir boyut kazanmış durumda. Müslümanlar Avrupa'da ve Hristiyanlardan sonra en büyük ikinci dini grubu oluşturuyor. Bu grubun geldiği ülkeler, en yaygın olanlar Türkiye, Kuzey Afrika ülkeleri, Afrika ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri, Pakistan, Bangladeş ve eski Yugoslavya. İşte bu haftaki konu başlığımız Avusturya ve Almanya örneğinde, özelinde Avrupa'da İslamofobi olacak. Konuğumuz da bizlerle birlikte. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikte. Sayın hocam hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Evet, hocam şimdi Avusturya ve Almanya'dan da telefon hattımızda konuklarımız olacak, gazeteci konuklarımız, onlarla da konuyu konuşacağız ama önce sizin genel hatlarıyla bir değerlendirmenizi isteyeceğiz. Avusturya'daki cami kapatma kararı ve Avusturya İslam yasası ne anlama geliyor? Kısaca özetler misiniz?
Aslında Avusturya İslam dinine karşı bundan bir süre öncesine kadar Avrupa'nın en liberal ülkelerinden bir tanesiydi. İslamiyet Belçika ile birlikte resmi din olarak tanıyan ülkelerdendi. Hatta Almanya bir türlü bunu yapamadığı için ve ayak dilediği için, yani İslam'ı resmi din olarak tanıma konusunda çoğunlukla da Avusturya'nın bu liberal tutumu yani örnek gösterilirdi falan. Şimdi hal böyleyken birdenbire işlerin değiştiğini görüyoruz. Yani bunu sadece 11 Eylül saldırılarına bağlamak da yeterli değil bence. Aslında var olan bir İslam karşıtı damarın aslında kendileri açısından da dinsel yaklaşımlarının zayıfladığı bir dönemde, yani kendi inançlarının da zayıfladığı bir dönemde aniden böyle öne çıkarılmasının başka hem siyasi hem de sosyolojik nedenlerinin olduğunu görmek lazım. Hiç kuşkusuz İslam'ın ötekileştirilmesi toplum içerisinde bir nevi belki de bu işte son 20-30 yılın sosyoekonomik sisteminin bir nevi dayattığı, zorladığı bir olgudur diye düşünmek lazım. Yani toplum içerisinde, toplumların içerisinde, Avrupa toplumlarının içerisinde insanların kendilerini güvende hissetmemesi, bunu sadece terör ihtimaline karşı da değil, aynı zamanda varmış oldukları refah düzeyinin tehlikeye girdiği şeklinde bir algının oluşması bu İslamofobiyi besliyor. Yani aynı zamanda da tabii hiç kuşkusuz dünyanın çeşitli yörelerinde işte bu IŞİD misali, El-Kaide misali, bir takım terör örgütlerinin sözde İslam referansıyla insanlara saldırması, can kayıpları, kayıplarının ortaya çıkması bu işi destekleyen önemli unsurlardan bir tanesi. Ancak burada siyaset kurumu başarılı bir sınav vermedi hiçbir zaman. Yani hem bu toplumların kendi iç huzurları, kendi iç barışları açısından hem de barındırdıkları işte milyonlarca Müslüman açısından, yani Avrupa'da tabii milyonlarca Müslüman yaşıyor. Bu insanların 22 milyon Müslüman yaşıyor Avrupa'da. Yani bu çok önemli bir rakam. Bu insanların yani işte huzur içinde topluma katkıda bulunacak şekilde güvende yaşamalarını sağlayacak tedbirleri almakta daima gecikmeye başladılar. Bu da demokrasinin bir cilvesi bir nevi bence. Çünkü bu siyasi partiler özellikle işte yani oyların kazanmak amacında oldukları oyların daha marjinal partilere girişini engelleme adına Hollanda'da, Avusturya'da ve Almanya'da gördüğümüz gibi kendileri de marjinalleşmeye başladılar. Yani bu marjinalleşmenin açıklaması da şu, İslam karşıtlığına prim verir hale geldiler. Yabancı düşmanlığına prim verir hale geldiler. Mesela Almanya'da bundan birkaç sene evvel işte 2010 falandı herhalde işte Thilo Sarrazin'in Almanya kendini yok ediyor ki kendisi Sosyal Demokrat Parti'nin bir önemli önde gelen bir şahsiyetidir. Bir kitap yazması ve bu kitabın 2 milyon adet satması tamamen Türk düşmanı, çok satanlar listesinde birinci sıraya yükselmesi. Yani ciddi bir şey ve bu şahsı mesela normal olarak yani yabancı düşmanlığına prim vermediği düşünülen Sosyal Demokrat Parti'nin partiden ihraç etmesi gerekiyordu. Onu dahi yapmadılar. Dolayısıyla sürekli bir yeşil ışık ya da böyle sarı ışık belki ara sıra falan yakarak marjinalleşen bu ana akım siyaset bu işte sorumludur. Yani bunu sık sık da tekrarlıyoruz. Maalesef yani bu gidişat iyi bir gidişat değil ve çoğu zaman çok umutsuz olmaya da başladığımızı söylemek zorundayım. Yani ben genelde aslında çok sevmem umutsuz olmayı ama bu konuda iyimser olmak da çok zor yani.
Karamsar evet, bir tablo karamsar, çizdiniz
maalesef,
ne yazık ki.
Maalesef.
Gazeteci Almanya'dan Ayhan Şimşek telefon hattımızda bulunuyor. Sayın Şimşek merhaba efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz efendim. Avusturya hükümetinin almış olduğu bu karar Almanya başta olmak üzere Avrupa'daki İslam karşıtı aşırı sağcı ırkçı partiler ve gruplar tarafından sevinçle karşılandı. Şimdi Avusturya'nın Müslümanlara yönelik izlediği bu politika Almanya'da nasıl yankılandı ve Avrupa'nın diğer ülkelerine de yayılır mı? Siz Almanya'daki İslamofobinin geldiği boyutu bize kısaca açıklar mısınız?
Evet, burada özellikle tabii muhalefetteki Yeşiller Partisi, Sol Parti gibi partilerden eleştiri geldi. Özellikle de Avusturya'daki aşırı sağın bu kararı alması ve diğer taraftan da Avusturya'da tabii ki daha radikal kesimlerin belki oyunu almak için bu beklentiyle yapılması burada yankılandı. Ama böyle çok güçlü, çok net kınamalar görmedik. Çünkü Almanya'da da artık siyasetin bir şekilde zemin kaybettiğini, merkez partilerin, onların içerisinde de önemli siyasetçilerin nasıl aşırı sağdan, nasıl artık İslam korkusu taşıyan medyanın, siyasetin propagandaları sonucunda bir seçmen kitlesine nasıl hitap edebiliriz diye Almanya'da da merkez sağ partilerden daha fazla İslamofobik açıklamalar, İslam karşıtı açıklamalar, toplumda ön yargıları, ayrımcılığı körükleyecek açıklamaları burada da görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir ortamda çok güçlü bir net bir kınama, çok güçlü bir karşı koyma görmedik Alman siyasetinde de. Şimdi burada Almanya'da özellikle son seçimlerde aşırı sağcı ya da sağcı popülist dediğimiz AfD'nin %12 oy alması, parlamentoya gelmesi Alman siyasetini tamamen değiştirmiş durumda. Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik Partileri şu anda adeta çatırdıyor diyebiliriz. Çünkü Merkel'in koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik artık Merkel'e bir anlamda isyan bayrağı açtı ve şu anda göç karşıtı, sığınmacı karşıtı yeni politikalar için Merkel'e de 2 hafta süre vermiş durumda. Böyle bir ortamdayız. Burada tabii ki Alman siyasetinden böyle demokratik hakları, çoğulculuğu, dini hakları, buradaki göçmenlerin haklarını koruyacak açıklamalar pek gelmiyor. Ama Merkel her şeye rağmen bu ortamda yine de daha ortada bir politika izlemeye gayret ediyor ama şu sayıları vermemiz lazım. İşin ciddiyetinin boyutunu göstermesi açısından Almanya'da geçen yıl sadece devletin resmi kayıtlarına geçen 1075 İslamofobik saldırı gerçekleştirildi. Bu Almanya'da geçen yıldan bu yana artık polis İslamofobik yani İslam karşıtı saldırıları ayrı bir istatistikte tutuyor ve bunlar 1075 olarak kayda geçti. Bunların 994'ü de camilere yapılan saldırılar. Şimdi biz hepimiz biliyoruz ki Almanya'da her saldırıda böyle kayıtlara geçmiyor. Bazen vatandaşlar gidip şikayette bulunmuyorlar. Bazen de bunlar kayıtlara işte ne bileyim kişisel kavga ya da başka şekillerde geçiliyor ama devletin kayıtlarında 1075 İslamofobik saldırının kayda geçmesi ciddi bir gösterge. Şunu da görüyoruz. Almanya'da özellikle son 2-3 yıldır Türkiye ile ilişkilerde yaşanan gerginlikle de birlikte medyada ya da siyaset dünyasındaki marjinal kesimlerin yaptıkları açıklamalarla buradaki Müslümanlara, Türklere yönelik ayrımcı söylem, genellemeci yaklaşım ve onları bir şüpheli gibi görme göstermeye çabası ciddi bir şekilde artmış durumda. Bunun etkilerini de gördük tabii, şey görmeye devam ediyoruz. Burada biliyorsunuz Avrupa'da en büyük ikinci Müslüman nüfusa sahip Almanya. Yaklaşık yani 82 milyon nüfusu Almanya'da 5 milyon kadar Müslüman yaşıyor. Bunların büyük kısmı da 3 milyondan fazla Türkiye'den gelenler. Bugüne kadar herhangi hiçbir yani 50-60 yıldır burada yaşıyor buradaki büyük Müslüman nüfusu ve çoğu artık herhangi bir entegrasyon sorunu olmayan ve onların kurduğu örneğin Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin Almanya çapında 900 camisi var. Bunlar 50-60 yıldır burada ve hiçbir zaman Almanya'da anayasal düzene, demokrasiye aykırı bir girişimleri olmamış, bir çatışma yaşamamışlar ve tam tersine uyuma katkı sağlamış ve yaptıkları programlarla da bunu teşvik etmeye çalışan kuruluşlar. Bunlara yönelik son 1-2 yıldır bir dizi suçlama medyada, siyaset dünyasında, işte bunu Türkiye'nin bunları kullandığı şeklinde iddialar, hatta 12-13 kadar imam için ajanlık suçlaması yapılmıştı. Bunlar medyada çok tartışıldı. Siyasetteki Türkiye aleyhdar gruplar bunları çok bir şekilde köpürttü. Ama şunu gördük, sonuçta bu soruşturmalar kapatıldı. Hiçbir şey çıkmadı bunlardan. Mahkeme bu iddiaları yeterli görmedi ama biz aylarca kamuoyu bunu tartıştı. Halen yine bazı böyle tartışmalar var. Tip camilerine yönelik özellikle suçlamalar medyada görüyoruz. Mesela Türkiye aleyhdarlığıyla bilinen siyasetçilerin bunları çok ön plana çıkardığını görüyoruz ama Merkel hükümeti şu ana kadar böyle Avusturya tarzı bir adıma yönelmedi. Maddi kaynakların işbirliğinin kesilmesi gibi bazı çağrılar yapıldı ama bunlar da Merkel hükümetinden destek görmedi. Yani toparlarsak Almanya'daki hava da çok olumlu değil. Gerek medyada gerek siyasetteki marjinal kesimlerin artık bu tartışmalara yön vermesi, giderek artan bir İslamofobi var. Aşırı sağın güçlendiğini görüyoruz. Böyle bir ortamda ne yazık ki burada da çok olumlu bir hava yok ama her şeye rağmen hani Merkel hükümetinin yine de yani Avusturya gibi bir politikaya kaymadığını söyleyebiliriz şu aşamada ama Merkel hükümetinin geleceği de artık bu son tartışmalardan sonra iyice tartışmalı hale geldi. Bunu da vurgulamak lazım.
Evet. Ayhan Bey, ben burada devreye girmek istiyorum. Bu Seehofer'in, yani hükümet ortağının, aynı zamanda İçişleri, evet, Bakanı, işte Hristiyan Sosyal Birlik Partisi Başkanı, tavrı yani neredeyse AfD tavrı gibi bir şey. Bu yakın bir gelecekte, yani şimdi 15 günlük bir süre verildi falan ama yani işte Avrupa Birliği ile bugün Macron'la herhalde görüşüyor Merkel.
Evet.
Avrupa Birliği çapında bir sığınmacı politikasını yerleştirmek öyle kolay bir işte değil esas itibariyle. Yani 15 günde bu işin çözülmesi mümkün değil. Acaba diyorum, yani hükümet, zor kurulmuş olan bu hükümet yeni bir erken seçime gitmek zorunda falan kalabilir mi? Yani öyle bir şey var mı? Böyle bir ihtimalle.
Şu anda şunu görüyoruz. Biliyorsunuz Bavyera eyaletinde Ekim ayında seçimler var. Eyalet seçimleri var ve Seehofer'in lideri olduğu Hristiyan Sosyal Birlik, yani CSU da bu eyalette oldukça zora girmiş durumda. Yani 50-60 yıldır yönettikleri bu eyaletti. Şimdi aşırı sağcı AfD kendilerine bir rakip olmuş durumda. Diğer taraftan şöyle bir tartışma da yaşanıyor Almanya'da. CSU bugüne kadar hep Hristiyan Hristiyan Demokratlarla bir stratejik ittifak halinde hareket etmişti. Yani 1949'dan 50'den bu yana Almanya'da Hristiyan Demokratlarla, yani CDU'yla Hristiyan Sosyal Birlik CSU bir ortak meclis grubuna sahipti. CDU-CSU, Hristiyan Sosyal Birlik diyoruz. Bunlar 60-70 yıldır stratejik ortaklardı. Şimdi artık bu ortaklığın sonlandırılması konuşuluyor. Yani bu tartışma eğer büyürse, iki hafta sonra Merkel'le anlaşamazlarsa ve İçişleri Bakanı ben bu sığınmacı karşıtı adımları tek başıma yaparım derse, artık bir kriz ortaya çıkacak. Bu kriz acaba sadece meclisteki birlikteliği mi sonlandırır? Yani bu stratejik siyasi ittifakı mı sonlandırır? Yoksa bu ittifakla sadece kalmaz, gider hükümet ortaklığını da sonlandırır mı ve bu durumda Merkel yeni bir koalisyon ortağı arar mı? Bunlar hepsi şu anda büyük soru işaretleri. Hiçbirinin net bir yanıtı yok ama kamuoyu anketleri şunu gösteriyor. Eğer CSU, yani Zelofan'ın partisi Merkel'le yollarını ayırırsa ve derse ki bundan sonra ben artık bağımsız bir parti olarak yoluma devam edeceğim, anketlerde şu anda %18 gözüküyor. Tabii bu anketler ne kadar güvenilir bilmiyoruz ama bu şu anlama geliyor. Demek ki CSU artık farklı bir şekilde oynamaya yönelebilir. Çünkü AfD şunu gösterdi. Almanya'da aşırı sağcı söylemleri, biliyorsunuz eskiden sadece NPD vardı. Neonazi Partisi %1 bile zor alıyordu ama AfD ile biz şunu gördük. Böyle göçmen karşıtı, İslam karşıtı bir hareket. Medyanın zaten kamuoyunu korkuttuğu, yönlendirdiği bir ortamda %12'lere ulaştı. Şimdi CSU acaba diyor, ben farklı bir politika izlersem Almanya çapında böyle %18'lere varabilir miyim? Ve acaba yani çok daha büyük bir koalisyon ortaya olur muyum? Şimdi eğer bunlar gerçekleşirse o zaman Almanya'da biz bambaşka bir siyasi ortamla karşı karşıya kalacağız. Yani açıktan artık göçmen karşıtlığı, yabancı düşmanlığını körükleyen bir parti var AfD. Diğer taraftan CSU da şimdi onlarla yarışır hale geldi. Ve bunlar siyasette bir %30-35'e ulaşabilecek ki bu, hani biz Avusturya'da görüyorduk, Hollanda'da görüyorduk ama Almanya'da olmaz diyorduk ama herhalde yani böyle giderse böyle bir siyasi değişikliğe doğru da evrilebilir.
Evet, bir güney bloku oldu. Avusturya, Baviera ve herhalde CSU ile AfD ile çok iyi anlaşırlar gibi geliyor bana bu halde. Çok da iyi anlaşırlar, evet.
Evet. Belki yeni bazı hani istifalar olur, belki oradan bu tarafa gelenler olur. Çünkü belli konularda gene hala rakipler. Çünkü hani AfD'nin söylemi gerçekten henüz partide oturmamış durumda. CSU biraz daha hem aşırı sağdan, hani neonazilerden korkan ama diğer taraftan da bu İslam karşıtlığının körüklendiği bir ortamda göçmenlere, Müslümanlara daha negatif bakanların oyunu almaya çalışıyor. Dolayısıyla yani zor bir süreçe doğru gidiyoruz gözüküyor. Evet. Her ne kadar Merkel biliyorsunuz 2015'te herkes çok eleştirdi ama o ikili anlaşmalar yönüyle Türkiye ile imzaladığı mülteci mukabatatıyla aslında bu yasa dışı göçü ya da düzensiz göçü bir anlamda durdurdu. Yani 1 milyon göçmen geldi, sığınmacı geldi Almanya'ya ama yani son bir yıldır artık bu kadar büyük sayılar gelmiyor. Evet. Dolayısıyla aslında başarılı. Ama şimdi bu CSU'nun çıkışıyla Merkel gerçekten zor durumda kaldı. Kendi partisi içerisinde de onu indirmeye çalışanlar var. Bu iki haftada bir çözüm pek mümkün değil, gözükmüyor. Evet, evet. Ama belki Fransa ile Macron'la bugün yapacağı görüşmenin ardından belki daha güç kazanabileceği, Macron'dan eğer destek gelirse belki yatıştırabilir. Ama iki hafta sonra biz Almanya'da büyük bir kriz yaşayacağız gibi gözüküyor.
Evet, evet, evet.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, vermiş olduğunuz bilgiler için, aktardıklarınız için çok teşekkür ediyoruz. Gazeteci Ayhan Şimşek telefon hattımızdaki konuğumuzdu. Evet, bu ay sonunda Brüksel'de bir zirve yapılacak ve itica politikasında AB seviyesinde bir çözüme ulaşılabilir mi, ulaşılamaz mı, süreci hep birlikte takip edeceğiz. Almanya'da durum böyleydi. Acaba Avusturya'da mevcut durum nasıl? Kattafi Kaya telefon hattımızda bulunuyor. Sayın Kaya merhaba efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar. Kolay gelsin, yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz efendim. Avusturya'daki cami kapatma kararı ve İslam yasasını konuşalım. Yükselişte olan İslamofobi açısından Avusturya'daki mevcut durum nedir? Açıklar mısınız?
Yani süreci şöyle ele almak gerekiyor. Biliyorsunuz 2015 yılında İslam yasası burada yasalaşarak yürürlüğe girmişti. Biz bugün yaşanan tablonun geleceğini biliyorduk. Çünkü 2015'te yasalaşan bu İslam yasası Müslümanlara, ülkedeki Müslümanlara belli haklar tanımakla beraber bütün kontrolü hükümetin eline alan bir maddeler kısmında oluşmuştu. Bundan dolayı Çok da şaşırmadık. Açıkçası biz genel olarak bunlardan daha ziyade birkaç cami kapatmak kararın gelebileceğini düşünüyoruz. Onun dışında ülkede Müslüman ya da göçmen karşıtı zirveye ulaşmış durumda. Biz bunun 2015'te mülteci akınıyla beraber ciddi bir zirveye ulaştığını öngördük, gözlemledik. Avusturya'daki metrolarda dağıtılan ücretsiz gazeteler Müslüman, göçmen, yabancı karşılığını çok alenen, çok net bir şekilde işledi. Bu da Avusturya'nın yerli halkı arasında ciddi bir korkuya neden oldu. Bunun devamında gelen seçimlerde şu an mevcut koalisyon ortakları olan Avusturya Halk Partisi ÖFAP ile Özgürlük Partisi, Aşırı Sağ Partisi'nin oluşturduğu koalisyonlar bugün izledikleri politikayla kendi tabanlarını bir şekilde memnun etme yoluna gidiyorlar. Tabii bunu yaparken de bugün alınan cami kapatma kararları bir nebze hükümetin aslında bir diğer noktada aldığı kararları kamufle ettiğini görüyoruz. Öyle ki 1945 yılından bugüne kadar günlük 8 saat, haftalık 40 saat olan çalışma süreleri bugün Avusturya'da meclise sunulmuş vaziyette yeni taslakla birlikte günlük 12 saat, haftalık 60 saat çıkarılıyor. Onun dışında örneğin aylık 863 euro olan asgari geçim işsizlik ücreti dediğimiz ödemelerde yabancı ya da yerli halk gözetmeksizin dil, nasıl söyleyeyim size, Almanca B1 ve İngilizce C1 dil sertifikası olmayan kişilerden 300 euro kadar bir aylık kesintiye gidilecek. Bunların toplumda ciddi manada tepkiyle karşılaşmaması adına kendi tabanını memnun etme ve yaptığı bu yenilikleri kamufle etme adına bugün İslamiyet'le ülkedeki Türk ve Müslüman toplumla ilgili alınan kararları bir kamuflajdan ibaret olduğunu da söyleyebiliriz açıkçası.
Evet. Yani,
evet Kaddafi Bey, teşekkür ederim söylediklerinize de. Bu arada Avusturya yani küçük bir memleket aslında, 9-10 milyon nüfusu evet. olan bir ülke. Fakat burada da yani namuslu aydınlar var hiç kuşkusuz. Onlardan bir tepki gelmiyor mu? Yani bütün bu oluşumlara karşı, bu gelişmelere karşı. Yani toplumun içerisinde bir suskunluk mu var? Yani bir anlamda olanı biteni kabul eden bir yapı mı söz konusu? Yani birilerinin mutlaka buna biraz karşı çıkması lazım. Yani, SPÖ'den bir ses çıkmıyor mu mesela yani?
Yok. Yani şöyle söyleyeyim. Örneğin SPÖ, Sosyal Demokrat Parti uzun yıllardır bu ülkede iktidarı elinde tutan bir güçtü. 2015'teki mülteci akından sonra yükselen aşırı sağın geliştirdiği siyaset karşısında SPÖ maalesef bir siyaset geliştiremedi. Tam aksine SPÖ'de belli noktalarda aşırı sağ söylemlere yaklaştı. Diğer noktadan baktığım zaman tabii illaki burada namussuz diyebileceğimiz hakkaniyetli aydınlar muhakkak bulunuyor ama maalesef Avusturya'da ciddi manada bir sindirme politikası uygulanıyor. Bu sadece yerli düşünür, aydın ya da gazetecilere değil, bizzat Türk toplumu başta olmak üzere göçmen kökenli halka karşı bir yaptırım mı diyelim artık, bir sindirme politikası uygulanıyor. Yani aslında bunu bir tek İslam ya da yabancı karşılığında sınırlamak çok doğru olmaz. Çünkü Avusturya toplumunun bana göre şunu kabul edemiyor. Yani 50 yıl önce buraya işçi sıfatıyla gelen bir kuşağın 3. ve 4. neslin bugün avukat olması ya da siyasetçi olması, bilim adamı olması, akademisyen olması, Avusturya toplumu henüz buna hazır değil. Biz bunu çok net gözlemledik.
Evet, evet. Ama yani bir de üstelik imparatorluk, hani tırnak içinde imparatorluk geçmişi olan bir ülke burası.
Yani ama şu da çok bir katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi Avusturya'nın özellikle Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na baktığımız zaman bugün yaşanan sürece çok aslında yabancı olmadığımızı görebiliyoruz. Geçmiş dönemde Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda bazı diğer ırklara karşı bugün yaşanan hadiselerin bizzat yaşandığına şahit olabiliyoruz.
Özellikle Slavlara karşı değil mi? Sırplara?
Kesinlikle evet. Evet kesinlikle. Slavlara karşı bu tarz bugün anımsatan birçok yaşanmışlıkların olduğu ortada.
Aslında denize hiç çıkışı olmuyor.
Hiç denemeklerle açıklamak mümkün o zaman.
Evet, evet, evet. Tüm saldırgan
politika. Yani tabii, bir de şöyle bir istatistik vermem gerekiyor. Mesela bugün açıklanan bir veriye göre Avusturya'da 2017 yılında eğitim alanında ırkçılıkta, ayrımcılıkta %268 gibi ciddi bir artış var.
Ya bu korkunç bir şey tabii. Yani bir Avrupa Birliği'nden maalesef ses çıkmıyor.
Yani. Yok, Avrupa Birliği de bu noktada ciddi manada bir siyaset geliştiremiyor, bir aykırı ses çıkaramıyor. Bunu da biz Avrupa genelinde yükselen aşırı sağın zirve yaptığı oy oranlarına bakarak değerlendirebiliyoruz. Öte yandan örneğin Avusturya genelinde 2017 yılında 309 İslamofobi saldırı gerçekleşti. Evet. Maalesef bunların hiçbirinde fail bulunamadı ya da herhangi bir yaptırımla karşılaşamadı. Böyle bir siyaset de dönüyor ve yerel alanda, kurumlarda, devlet dairelerinde ciddi manada bir İslamofobi ya da nasıl söyleyeyim yabancı karşılığı söz konusu. Maalesef ülkenin koalisyonda bulunan merkez sağ ve aşırı sağ partilerinin de bu anlamda bir çözüm ürettiğini ya da üreteceğini pek ihtimal dahilinde göremiyoruz.
Evet.
Ne yazık ki değil mi? Avrupa'daki büyük devletlerde süreci ve tepkileri gözlemliyor Avusturya'da neler olduğuna dair.
Ses çıkmıyor.
Maalesef. Maalesef. Bir de son olarak şunu, çok süremiz ne kadar var bilmiyorum da şunu da eklemek istiyorum. Yani son 5 yıla baktığımız zaman Avusturya'nın Avrupa için İslamofobi, yabancı karşılığı ya da göçmen karşılığı bir siyasetin üretimhanesi rolünde bir ülke olarak karşılaştığını görebiliyoruz. Örneğin İslam yasası 2015 yılında burada yasalaştığı zaman başta Fransa ve Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde benzer İslam yasası tasarılarının konuşulduğunu gördük. Birçok noktada cami kapatma meselesinden dolayı Almanya'da da bu tarz bir hareketin oluşabileceği duyumlar, haberler yansıdı. Yani Avusturya bu noktada da resmen Avrupa siyasetine yön verecek bir aşırı sağ modelinin örnek tespit eden adımlarını atarak rol model olan bir ülke konumuna geldiğini görebiliyoruz. Bunun dışında şöyle bir ayrıntı da var. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Avusturya'da kurulan merkez sağ ve aşırı sağ partileri tarafından kurulan koalisyon ciddi dönem ciddi olarak antisemitist olmakla suçlanıyordu. Bugün gelinen noktada hükümetin attığı adımlar resmen kendi üzerine yapışan antisemitist yakıştırmaları Türk ve Müslüman toplumun üzerine yıkmaya çalıştığını görüyoruz. Yani bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Öyle ki Cuma günü açıklanan cami kapatma kararlarının ertesi günü Sebastian Kurz, yani Avusturya hükümeti başbakanı İsrail'e giderek bizzat orada ziyaretlerde bulundu. Bu Avusturya'da ciddi manada İsrail'e verilmek istenen bir mesajdı. Cami kapatma olaylarıyla alakalı. Ciddi medyada yer alan haberler çıktı buna yönelik. Maalesef Avrupa çapında ciddi bir ses duyamıyoruz. Avusturya'nın kendi iç dinamiklerinde bir aydın, gazeteci ciddi manada ses çıkaramıyor. Çünkü burada ciddi olarak bir sindirme politikası mevcut. 2015 yılında Türkler tarafından kurulan bir siyasi parti sonrasında bu partide öncülük eden isimlerin nelerle karşılaştığına bizler şahit olduk.
Evet. Evet, evet.
Aslında şimdi Müslümanlar dini ve milli kimliklerini kaybettiklerinde Avrupalı, Alman veya Avusturyalı olmayacak aslında değil mi? Bunu anlamaları gerekiyor başta. Şimdi milli kimliğini kaybetmiş gençler daha hızlı radikalize olmaz mı sizce?
Kesinlikle. Biz de burada birçok siyasetçiyle yaptığımız görüşmelerde bunu bizzat söylüyoruz. Örneğin burada Atip camilerine karşı bir nasıl söyleyeyim bir süreç işleniyor. Kapatılmaya kadar soruşturmalar, işte radikal İslam, siyasal İslam yakıştırması, ama biz kesinlikle Diyanet'e bağlı Atip camilerinin burada radikalizme karşı ciddi bir set oluşturduğunu iddia ediyoruz. Bunu savunuyoruz. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi kendi milli şuurunu kaybeden gençlik radikalizme yakınlaşmada daha kolay olarak bu süreci atlatabilir. Kendi değerlerinden, milli manevi değerlerinden vazgeçen bir toplum yapısı, bir gençlik yapısı maalesef radikal olma yolunda daha hızlı adımlarla gidebilir. Biz bunu bizzat savunuyoruz, ne dediğiniz gibi. Öte yandan notlarımın arasında şöyle bir durum da söz konusu. 2015'te mülteci akınıyla birlikte Avusturya metrolarında ücretsiz dağıtılan 2-3 gazete manşetten yabancı ve Müslüman karşıtlığının bilinçli alenen öyle bir işledi ki, yani biz bugünkü mevcut hükümetin kurulacağını 2015'te biliyorduk. Sebastian Kurz'un başbakanlığa hazırlandığını çok net görebiliyorduk. Ama işin bu noktalara gelebileceğini artık, yani ihtimal dahilindeydi ama beklenmeyen bir süreçti açıkçası.
Evet.
Yani burada medyanın da ciddi anlamda bir aşırı sağ tabana oynadığını söylemek mümkün.
Evet. Şimdi Sayın Kaya, bir dinleyicimizin sorusu var efendim. Size yöneltmek istiyorum. Camide cihat propagandası yapıldığı için kapatılmış olabilir diyor. Sizce doğruluk payı var mı?
Şimdi şöyle, bu kapatılan 7 caminin bir tanesi bizim burada Türklere ait bir cami. Burada bu camiyle alakalı şunu söyleyebilirim. Bu caminin herhangi bir radikal ya da terör yakınlığı oluşumundan ziyade yeni İslam yasası gereği İslam cemaati bünyesinde bulunmayan camiler kapatılacaktı. Daha doğrusu dernek olarak hizmet verebilir ama ibadethane olarak hizmet veremez yasası gereği. Öyle bir durum söz konusu ama onun da şu an işlemleri hazırlanıyor. Tekrar hizmete açılacak ilerleyen günlerde. Diğer 6 cami daha çok Araplara ait olan camiler. Bunlarda usulsüzlükler olduğu yönde iddialar var. Yani biz burada ciddi manada ki cami dediğimizde Türkiye'deki gibi minaresi olan büyük ibadethane yerleri olan camiler aklımıza gelmesin. Burada normal daire ya da bodrum katında olan yerler de cami olarak gösteriliyor. Kapatılması kararlaştırılan camilerle alakalı bazı iddialar var ama biz bu iddialardan ziyade hükümetin zamanlaması, söyleyiş tarzı, açıklama tarzı, örneğin hükümet ortağı olan ÖFAP Genel Başkanı, bu daha bir başlangıç. İslam yasası el verdiğince elimizden geldiği kadar cami kapatılacak açıklamasında bulundu geçen Facebook sayfasında. Yani biz içerikten ziyade şununla uğraşıyoruz açıkçası. Bu 6 caminin Arap cemaatine bağlı olması, bir takım usulsüzlüklerin olduğu iddiaları dolaşıyor. Ama ciddi manada radikal olmuş bir cami yapısına olduğuna dair bir bilgi yok elimizde. Onun dışında bu söz konusu kapatılma kararı alan camilerden daha radikal bir oluşumun var olduğunu biliyoruz. Ama hükümetin nedense bunların üstüne gitmektense bu tarz camilerle uğraşması biraz kafa karıştırıcı açıkçası.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Kolaylıklar diliyoruz.
Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun size de. Hoşçakalın.
Sağ olun efendim. Avusturya'dan konuğumuz bağlandı. Kaddafi Kaya'ydı. Telefon hattımızdaki konuğumuz.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com
Myanmar'dan ha.
Evet, biz burada kalacağız. Devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Konuğumuz Doçent Doktor Can Ünver'le birlikteyiz. Şimdi Avusturya ve Almanya örneklerinde evet. Konuklarımız da paylaştı bizlerle. Avrupa'daki İslamofobiyi ele aldık ilk bölümde. Soğuk Savaş sonrasında komünizmin yerine en önemli düşman olarak İslam'ı ikame edildi Sayın Hocam.
Evet, doğrudur.
Ne demek istersiniz doğrudur. Bu konuda?
Doğrudur. Demek ki bir düşman resmine ihtiyaç var. Yani böyle oluyor genellikle. Özellikle Batı ülkelerinin bu konudaki tavrı zaten bugün ortada. Karşılaştığımız sonucu getirdi yani. Buna tabii destek olan unsurlar var yani. İşte bir takım terör hareketleri de besledi bunu. bu terör hareketlerinin arkasında acaba gerçekten teröristler mi var diye zaman zaman insanın sorası geliyor. Yani işte son dönemde yapılan birçok tartışma var. Bu DAEŞ'le ya da DAEŞ neyse ismi DAEŞ, YEŞİL. Bunlarla ilgili de birçok söylem ortaya atıldı biliyorsunuz. Yani sanki o düşman unsurunun varlığıyla aslında belli bir düzenin sürdürülmesi amaçlanmış mıdır diye düşünüyor insan. Yani olmasaydı düşmanlık gayet iyi olurdu aslında. Yani dünyada milyarlarca Müslüman var ve bu Müslümanların aslında pek çoğu günlük yaşamlarını işte kazanmaya, yaşamda kalmaya çabalayan çoğu da fakir ülkelerdeler yani. Şimdi bu insanları böyle topyekün, bütün dini ve o dine mensup olan insanların tümünü düşman ilan etmek kadar insanlık dışı bir yaklaşım aslında olamaz yani. Ama maalesef bunu yaşıyoruz. Yani bir kere şimdi terör, İslami terör dediğiniz vakit bir kere orada ilk başta yanılıyorsunuz. Çünkü hiçbir terör hareketiyle İslamiyet'i bağdaştırmanın mümkün olmaması gerektiğini düşünüyorum. Öyle bir din değil zaten İslam dini. Fakat maalesef işte bu böyle devam ediyor ve son dönemde gittikçe de artıyor. Artışın sebebi ortada. Artışın engellenmesi veyahut da bir son verilmesi ile ilgili en ufak bir işaret de maalesef yok. Yani işte şimdi tutturdular mesela işte mülteciler yok işte sığınmacılar falan. Dünyada işte bugün UNHCR'ın yani Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri'nin açıklaması var. 2017 raporunu açıkladı yıllık dünya genelinde. Şu anda 70 milyon sığınmacı ve mülteci var dünyada. Bu çok şimdiye kadar olan en büyük rakam.
En üst seviyeye
çıkmış vaziyette. Fakat bu insanların çoğu gelişmiş ülkelere falan varamıyorlar. Oraya gelmiş değiller. Çoğu yine ya yakındaki hemen komşu ülkeye sığınmış canını kurtarmak için. Veyahut da işte yani gelişmekte olan ülkelere, fakir ülkelere sığınıyorlar. Suriyelilerden söz ediyoruz. Avrupa ayağa kalkıyor işte Suriyeliler gelsin gelmesin şu kadar geldi bu kadar gitti falan. En çok Suriyelileri absorbe eden Türkiye, Ürdün ve Lübnan. Yani bunlarla ilgili bir bardak suda çıkardıkları işte fırtına aslında gerçekçi değil. Aynı şekilde Afrika'da, Güney Sudan'da, Nijerya'da, Kongo'da milyonlarca insan bir yerden bir yere canını kurtarmak için atıyor ve açlıkla mücadele ediyor. Bu açlıkla mücadele eden insanlara da hiçbir şekilde ilgi duymuyorlar yani. Aslında bu gelişmiş ülkelerin yani çağımızın maalesef böyle bir gerçeği bunların. Bu kanayan bir yarası. Aynı şekilde Arakan Müslümanlarının Myanmar'dan kaçıp işte güç bela Bangladeş'e sığınmaları işte Türkiye'de yardım ediyor onlara falan ama neredeyse 2 milyona yakın Arakan Müslümanı işte orada Budistlerin gösterdiği sabır nedeniyle, zulüm nedeniyle kaçtılar. Şimdi hal böyleyken Avrupa'da işte o varmış oldukları, erişmiş oldukları refah düzeyi acaba tehlikeye girer mi diye bu insanlarla ekmeklerini paylaşmak istemeyen bir takım ülkeler var maalesef. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi Avrupa Birliği çapında işte bu göçmenlerle ilgili güya bir ne bileyim uzlaşıya varmaya çalışıyorlar. Bugün işte Merkel'le Macron bunu da konuşacaklarmış. Fakat bunun da çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani kabul edilmiş yani göç şeylikleri, iltica talepleri kabul edilmiş gerçekten mülteci olanlar yasal olarak. Başka ülkelere de gidip gitsin mi gitmesin mi dağıtalım mı dağıtmayalım mı bunu tartışıyorlar yani. Buna karşılık da mesela Almanya'da Seehofer, işte İçişleri Bakanı, Hristiyan Sosyal Birlik Bavyera Partisi'nin başkanı aynı zamanda sınırda daha müracaat ederken reddedelim, geri gönderelim diyor. Bu da uluslararası hukuka aykırı bir şey. Yani bir yandan da dünyada işte bu sene Aralık ayında Fas'ta yapılacak bir zirve toplantısı. 2016'da başlayan bir şey var. İşte bir küresel pakt hazırlanıyor. Bu küresel paktın sonunda hem mülteciler için hem göçmenler için aslında dünya çapında bir uzlaşı, bir çerçeve sağlanmış olacak ama yani bir yandan bu çalışmalar devam ederken tamamen aksi istikamette giden bir politika var. Hangi ülkelerde? Zengin ülkelerde. Olacak şey değil, kabul edilebilecek bir şey değil. Maalesef bu çağımızın en büyük realitelerinden biri haline geldi. Nasıl aşarız? Çok zor aşarız ama burada hemen Türkiye ile ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Türkiye son yıllarda göç ve göçmen politikaları alanında çok ciddi atılımlar yapan, önemli kazanımlar sergileyen bir ülke. Yani 1930'lardaki işte yerleşim yasasından yola çıkıyoruz. İskan yasasından. Geldiğimiz nokta birçok ülkenin önünde bir mevzuata sahip olduğumuzu gösteriyor. Birçok ülkenin örnek alabileceği bir mevzuata sahip olduğumuzu gösteriyor. Bu da bizim anayasamızın gereği esas itibariyle. Artı sadece anayasamızın değil, işte uluslararası mükellefiyetlerimizin, sorumluluklarımızın da bir gereği. Fakat aynı sorumluluk duygusunu başka ülkelerde görmek çok zor. Dolayısıyla iyi bir dönemde yaşamadığımız söyleyebilirim yani, en azından.
Evet. Yapılan araştırmalar da hep şunu gösteriyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde Müslümanlara karşı İslamofobi olarak adlandırılan bir sosyal, kültürel, ekonomik ayrımcılık ve hoşgörüsüzlüğün geliştiğini ortaya koyuyor. Zaten Almanya ve Avusturya'da da saldırıların nedenle arttığını şahit olduk az önceki telefon bağlantılarında da. Çözüm olarak ne öneriyorsunuz Sayın Hocam? Son birkaç dakikalık zaman dilimimiz kaldı.
Çözüm yani hazır bir reçete.
İslamofobiyle nasıl mücadele edeceğiz?
Hazır bir reçetemiz yok ama en azından bir yaklaşım değişikliği olabilir. Bu yaklaşım değişikliği de işte bir takım oy kaygılarından uzaklaşan ana akım siyasetin ortaya çıkıp her şeyi göze alarak, icamda oy kaybını da göze alarak kendi toplumlarını ikna edici bir takım adımlar atması, yeni söylemler geliştirmesiyle mümkün olabilir. Belki ilk planda ben şuna inanıyorum. Yani bu ülkeler aslında kültürel düzeyleri yüksek, eğitim düzeyleri yüksek ülkeler. Yani bu ülkelerde doğru söylemlerle insanların ikna edilmesinin çok güç olmadığını düşünüyorum. Yani çünkü İslamofobi veyahut ötekileştirme, işte yabancı düşmanlığı, ırkçılık falan bunlar daha ziyade alt katmanların çok rahatlıkla uyabilecekleri şeylere, ideolojik bir yapıya sahip. Yani orta sınıfın bu şekilde davranması pek doğal değil yani, doğrusunu isterseniz. Hem orta sınıfı rahatlatıcı, çünkü onlarda da böyle bir ırkçı akım ortaya çıktı. Özellikle Pegida mesela orta sınıfın olayıdır. AfD de öyledir Almanya'da. Onların ikna edici ve daha farklı bir söylemle daha çabuk fikir değiştirebileceklerini belki düşünmek mümkün. Ama böyle bir çaba henüz yok ortalıklarda. Yani olması gerektiğini ve bunu mutlaka geliştirilmesi gerektiğini. Burada tabii akademisyenlere, sivil topluma, siyasilere çok iş düşüyor. Ama kısa vadeli oy kaygısıyla böyle bir işe de gireceklerini sanmıyorum doğrusu,
evet,
isterseniz.
Bu bir rüzgar, rüzgarın
peşine böyle işte, demokrasilerde böyle oluyor maalesef.
Evet. Yani o zaman şunu söyleyebiliriz. Aşırı sağ partilerin yükselişe geçtiği bir dönemde İslamofobik söylemler karşısında durabilecek güçlü, cesur liderlere ihtiyacımız
evet,
var.
Evet, liderlere ve söylemlere ihtiyaç var.
Söylemlere. Efendim çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için sağ olun. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünverdi konuğumuz. Nevzat Hoca Anlatıyor köşemizde devam ediyoruz.
Nevzat Hoca Anlatıyor.
Değerli dinleyicilerimiz merhaba. Batılı ülkelerde Türkiye'ye ve Türklere olan ilginin, özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş ve yükseliş dönemlerinde çoğaldığını, arttığını görüyoruz. Kendilerine göre, yani Batılılara göre, doğudan gelen bu büyük devlet her yönüyle merak edilen bir ülkedir. Dili Avrupa dillerine benzemez, kültürü ve yaşayışları kendilerinden çok farklıdır. Siyasette gösterdikleri genişleme çabaları, savaştaki üstünlükleri sayesinde Avrupa topraklarında yaşayanları önemli ölçüde korkutmuştur. Osmanlı'nın genişleme siyaseti zaten hep Batı topraklarının fethedilmesiyle gerçekleşmiştir. İşte bütün bu gerekçeler Batılı bilim adamlarının, seyyahların, tüccarların Osmanlı topraklarında gördüklerini ve yaşadıklarını daha sonraları kitaplara dökmesini sağlamıştır. Hiç bilinmeyen bir ülke olduğu için Osmanlı ile ilgili her kitap büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Bilhassa hayal edilen şehir İstanbul'dur. İstanbul'da ise Topkapı Sarayı'dır. Batıdan hangi amaçlarla gelirse gelsin, hepsi İstanbul'u ve Topkapı Sarayı'nı anlatmaya çalışır. Saraya girmek kolay değildir. Özel izin almak gerekir. Aziz dinleyiciler, bu özel izin sahibi olanlardan birisi de İngiliz Robert Withers'tır. Görevli olarak İstanbul'a gelen ve Büyükelçi Pindar'ın yanında kalan Withers, özel izni sayesinde Topkapı Sarayı'na girmiş, izin verilen yerleri gezmiş ve görmüştür. Yaklaşık 10 yıl kadar İstanbul'da kalan bu zat, 1610 ve 1620 yılları arasındaki durumu kitabına konu eder. Bu 10 yıl içinde Türkçeyi de öğrenmiştir. Yazdığı kitabını 1650'de Londra'da bastırır. Kitabı Türkçe'ye çeviren Cahit Kayra'dır ve eserin adı da Büyük Efendinin Sarayı'dır. Sizlere o kitaptan ilginizi çekeceğini umduğum bazı bölümlerden kısa kısa parçalar aktarmak isterim. Şöyle diyor Withers: "Saraydaki mutfaklarda tencereler, kazanlar, kaplar, tavalar ve benzeri eşyanın tamamı pirinçtendir. O kadar çoktur ve temizlerdir ki bu türden bundan daha gösterişli bir şey olamaz. Sanki orada bunlar kullanılmıyor da satılmak için bulunuyormuş gibi zannedilir. Padişahın mutfağı gün doğmadan çalışmaya başlar. Çünkü padişah çok erken kalkar. Onun için her şey hazır edilmelidir. Padişah genellikle ya 3 ya da 4 kez yemek yer. O ne bıçak kullanır ne de çatal. Önüne sadece 2 tahta kaşık konur. Biriyle çorbasını içer, diğeriyle de yemeklerin yanında sunulan, limon suyu ve şekerle karıştırılan meyve hoşaflarını tüketir. Tabakları som altındandır. Örtüleri ise sırmalıdır. Yemekler kalaylanmış bakır kaplarda getirilir, bazıları ise porselendir." Aziz dinleyicilerim, Topkapı Sarayı İstanbul'un hem eski yıllarında hem de bugün en çok gezilen müzelerimizden biridir. Hala bazı arkeolojik kazılar sayesinde yeni yerler keşfedilir. Geçenlerde Fatih'in özel hamamı ve ısıtmakta kullanılan külhanı toprak altından çıkarılmıştır. Her yeri ilginç olan sarayı Withers anlatmaya şöyle devam ediyor: "Padişah, sultanlar, paşalar ve öteki büyükler için ekmeğin en iyisi, ki bu çok beyaz ve lezzetlidir, orta derecedekiler için ikinci kalite ve acemi olanları için sert ve siyah bir ekmek vardır. En iyi ekmeğin unu Bursa'dan getirilir. Pirinç, mısır, mercimek ve diğer baklagiller ile baharatlar Mısır'dan getirilir. Sarayda her türlü yemekte, sulu olsun veya olmasın, haşlama yemeklerde, hamur işlerinde ve halk için yapılan şerbetlerde bol bol baharat kullanılır. Sonbaharda pastırma tedarikine girişilir. Bana açıklandığına göre saraydaki bütün mutfaklarda her gün şunlar tüketiliyor: 200 koyun, 100 kuzu, mevsiminde 10 dana, 50 kaz, 100 tavuk, 100 çift güvercin. Sarayda pek az balık ve öteki deniz ürünleri bulunur." İngiliz Withers şunları da eklemekten geri kalmıyor: "Halk divanı diye adlandırılan yer son yıllarda yapılmıştır. Herkes, kim olursa olsun, buraya açıkça, serbestçe, çekinmeden gelebilir. Adalet isteyebilir, af dileyebilir. Hangi şartta veya hangi nitelikte olursa olsun, davasının halledilmesini, anlaşmazlığın bitirilmesini talep edebilir. Haremdeki yatakları hep yündendir. Yatak odalarının yanında birçok çeşmenin bulunduğu hamamları vardır." Burada çeşme dediği tabii kurnalar. "Odalarında hanımlar dikiş diker, küçük dolaplar içinde eşyalarını saklarlar. Özel yerlerinde ise okula gider, düzgün konuşmayı öğrenir Hatta değişik müzik aletlerini çalmayı öğrenirler. Değerli dinleyiciler, işte 17. yüzyılda Topkapı Sarayı böyle değerlendirilmiş ve anlatılmıştır. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşça kalınız efendim.
Değerli dinleyicilerimiz, biz burada kalacağız programının bu haftalıkta sonuna geldik. Yapımcımız Nurettin Turan, yapım yardımcımız Bilgül Taşçı'ydı. Sesimizi sizlere Ayhan Taşçı ulaştırdı. Mikrofondaysa ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.